Alo.
Alo.
Ne haber abi?
İyi abi, sağ ol senden.
İyilik benden de. Koşturmacam var bu ara biraz.
İyi, koşturacak işim varsa mesele yok. Bende bir şey yok abi. Bende durum son derece stabil. Kış uykusuna yattık. Öyle olunca da tabii işte ülkenin gündemine falan daha çok bakıyorum maalesef. Yani işte bir şekilde zihin sürekli bir şeylerle kendini meşgul etmeye çalışıyor. Ondan mıdır bilmiyorum. Her sabah benim bir kahvaltı ederken bir Twitter rutinim vardır. Hani bakayım edeyim falan, ne olmuş ne bitmiş diye. Bugün de şeyi gördüm. Son Maraş depremindeki tutuklu olanları bırakmışlar. Bununla ilgili konuşma yapan avukat arkadaşı da gözaltına almışlar ki söylediği son derece haklı bir serzenişten dolayı, yani 99 depremiyle alakalı bir kıyaslama yapmış. Görmüşsündür sen de diye düşünüyorum
Gördüm
haberi.
gördüm.
Yani tabii hadise de bu sefer şeye dönmeye başlıyor yani. Hani biz neye güveneceğiz, kime güveneceğiz?
Abi rezalet, büyük rezalet. O 11 ilin neredeyse bütün davalarında sanıklar ya iyi hal indirimi alıyorlar ya suçsuz bulunuyorlar. Ya adam da diyor ki bu yeni bir şey mi? 99'da da benzer bir deprem yaşadı bu ülke. Avukat da diyor ki bir şey değişmedi. Düzce depreminde de aynı şeyler yaşandı diyor. Birkaç gün önce Gökçer Tahincioğlu yazmış. 99 depreminde 1749 dava açılmış abi. Bunlardan yalnızca 126 tanesinde mahkumiyet kararı çıkmış. Neredeyse %10. 10 davadan 9'unda sorumlular serbest kalmış abi. Ceza almamışlar. Neye güveneceksin? Abi senin devlet olarak en temel görevin ne? Vatandaşının can güvenliğini sağlamak değil mi? Hadi denetlemedin. Hadi bu denetleme kısmında çuvalladın varsa. E bari hukukla bu ihmalin cezasını kes. O da yok. Bir de burada bir sistem var. Bunu hiç konuşmuyoruz. Bunu konuşturmuyorlar da zaten bize. Bütün yaptığımız programlarda sürekli bir cambaza bakı tartışıyoruz. Gıdada aynı şeyi konuştuk. Konutta aynı şeyi konuştuk. Üniversitede aynı şeyi konuştuk. Sistem zaten belirli bir grubun çıkarlarını korumak üzere çalışıyorsa. Burada kişileri konuşmanın ne anlamı var abi?
Tabii canım, isimler değişiyor abi. Bir şey değişmiyor ki. 99'da bir şekilde görevde olan insanlardan hayatta olanlar, mesela sorumlular ne yaptı sonrasında? Muhtemelen müteahhitlik yapmaya devam etti. Diğerleri işte bir şekilde memuriyetine devam etti. Denetleyenler denetlemeye devam etti. Yani konu sadece şey de değil. Bu insanlar mahkum olmadığı, ceza aldığı falan da geçtim. Şeye de devam ediyorlar. Aynı mevzu İzmir depreminde de oldu biliyorsun. Yani yıkılan binalardan bir tanesi, yani onun müteahhiti o depremden 20 sene önce falan Erzincan'daki depremde binaları yıkılmış adamın müteahhitlik belgesini bile elinden almışlar. Yine hapse falan girmemiş de sonradan bir şekilde belli yerlerde görev almaya başlamış. Ondan sonra da müteahhitliğine İzmir'de devam etmiş. Yaptığı bina İzmir'de de yıkıldı. Nereden tutsan elinde kalıyor. Ya aslında şöyle bir durum da var abi. Yani netice itibariyle baktığında bir şekilde bu yönetim bu insanlar tarafından sonuçta seçiliyor. Genel olarak bireysel ahlaki yapıda çok ciddi bir zaten çözülme var. Abi şimdi sen de netice itibariyle bir iş yapıyorsun. Farklı kurumlarla çalışıyorsun. İşte uluslararası, ulusal. Mesela bir şekilde bir iş yaptın, paranı almakla alakalı. İşi teslim etmek, o işle alakalı değerlendirilmek, buradaki bağlantılar. Mesela kendini güvende hissediyor musun bunları yaparken? Özellikle yurt içiyle alakalı işlerde.
Genellikle etmemen gerekir. Ben paramı alana kadar bu iş bitti diyemiyorum hiçbir zaman. Diyebilen var mı onu da bilmiyorum.
Pardon, bir şey soracağım. Neden mesela, neden güvende hissetmiyorsun abi? Aslında bir sözleşme imzalanıyor, değil mi? Yani her şey resmi olarak ilerliyor baktığında. Ve netice itibariyle bunun bir cezai yaptırımı var. Buna rağmen yani bunu güvende hissetmeni sağlayacak şeyin bu olması gerekmiyor mu zaten?
Daha önce bunu seninle konuşmuştuk ama hiçbir kayıtta yayında anlattım mı hatırlamıyorum. Rusların geliştirdiği bir oyun var. Mafya diye bir oyun. Bu bizde bazen kurt adam oyunu diye de oynanıyordu bir ara. Şimdi oyuncakçıda gördüm. Kutu oyunu da çıkmış mafya diye. Bilgisayarda da böyle Among Us falan gibi varyasyonları var bunun. Çok da popüler o. Temel olarak bu oyunda 3 ana grup var. Bir mafya var. Mafya üyeleri var. Vatandaşlar var. Köylüler var. Bir de oyunun moderatörü var. Oyun temel olarak iki fazdan oluşuyor. Bir gündüzü var, bir gecesi var. Gece olduğu zaman mafya üyeleri birini işaret ediyorlar. O ya ölüyor ya mafya üyesi oluyor. Onun da ne olacağına mafya karar veriyor. Bunun hakemi de moderatör. Gece bittiği zaman diyor ki gündüz oldu. Gündüzde bütün köylüler kendi aralarında tartışıyorlar, konuşuyorlar. Birisini oyundan çıkartıyorlar. Her gün, her sabahın sonunda bir oyuncu oyundan çıkıyor. En sonunda köylü kalmazsa oyunda mafya kazanıyor. Mafya kalmazsa köylüler kazanıyor. Burada mafyanın bir avantajı var. Sayıca çok azlarında. 2 kişi oyuna başlıyorlar. Köylüler 5-6 kişi başlıyorlar oyuna. Ama mafyanın bir avantajı var. Kimin mafya olduğunu, kimin köylü olduğunu onlar biliyor. Köylüler bunu bilmiyorlar. Peki burada oyunu yöneten moderatör de mafya üyesi olursa ne olacak abi? Sen şimdi sabah oluyor, oylama yapıyorsun. Yazıyorsun kağıda, veriyorsun hakeme. Hakem diyor ki en çok oyu bu aldı, bu çıksın oyundan. Orada doğru kişiyi çıkarttığını nereden biliyoruz?
Güvenmen gerekiyor.
Güvenmen gerekiyor. Şimdi o güven sarsıldığı noktada sen bir daha o hakeme nasıl güveneceksin? Veya akşam olduğunda diyor ki eliyle gösteriyor. Bak bu sizin kim olduğunuzu mafyaları bu buldu. İkidir gündüzleri onun adını söylüyor. Önce bunu götürün diyor. Mafyaya yol gösteriyor. Nasıl olacak bu iş? Şimdi bunu içinde bulunduğun durumu uyarla. Patronları, zenginleri koruyan, sıradan insanların hayatını değersizleştiren bir sistem var ortada. Parası olarak daha güçlü olanın korunduğu sistemde ben kendimi niye nasıl güvende hissedeceğim? Sözleşme de olsa, bak kanun var, yasa var. Az önce konuştuk, deprem. Adam öldürmüş, 55 kişi ölmüş, 30 kişi ölmüş, 40 kişi ölmüş. Ceza almıyor adam. Son birkaç ayda sayısını hatırlamadığım kadar çok şey videosu gördüm sosyal medyada. Fakir olduğum için mi ben adaletten faydalanamıyorum diyor. Çocuğu ölmüş. Fakir olduğum için mi benim çocuğumun hesabı sorulmuyor diyor. Nasıl olacak bu iş? Bu ister istemez de tabii biz ve onlar diye bir ayrım çıkartıyor. Hakem konumundakini de sen onlar sınıfına koyduğun zaman, o gruba dahil ettiğin zaman ya da o seni onlar grubuna dahil ettiği zaman sen o hakemle de karşı karşıyasın. Nasıl hakemlik yapacak? Nasıl tarafsız olacak o? Nasıl hakemlik yapacak? Çünkü öbür tarafta bir yargılanmayan, kayırma ile iş yapan, krizde bile kazançlı çıkan bir azınlık bir grup var. Tabi bu ayrım su yüzüne çıktıkça, ortaya çıktıkça da güven dediğin şey sarsılıyor. Burada deprem güzel bir örnek. Yani depremde mesela sadece biz binaları, insan canını kaybetmedik. Çok ciddi anlamda kamuya güveni de kaybettik hepimiz. Yardımlar parayla satıldı. Verilen sözler tutulmadı. Giden canların hesabı sorulmadı, sorulamıyor. Kurumlara güvenemiyoruz. Kişilere güvenemiyoruz. Mevcut sisteme güvenemiyoruz. Adalet sistemi benim hakkımı korur diyebiliyor mu kimse şu anda? Sen diyebilir misin?
Yok abi, nerede? Yani oralara düşmeyeyim diye düşünüyorsun işte.
10 yıl sonra hayat daha iyi olacak, daha iyi bir geleceğimiz olacak diyebilirim. Geleceğe de güvenemiyoruz. Hiçbir şeye güvenemiyoruz. Tamam canım, güvenmeyelim, ne olacak? Öyle olmuyor işte. Küçük işletme işini büyütmek yerine parasını dövize yatırıyor, altına yatırıyor. Elindeki kuş kadar sermayeyi buraya çeviriyor. Niye? Çünkü o da Türk lirasına güvenmiyor. Türk lirasının gelecekte bir değeri olacağına güvenmiyor. Ekonomiye güvenmiyor. Ekonominin düzeleceğine güvenmiyor. Üretimin çok daha güvenli bir liman olması gerekmez mi abi? Çünkü ben 5 tane tohum ektim, 10 tane meyve alacağım dersin buradan, sebze alacağım dersin. Bu deterministik bir şeydir. Doların ne zaman artacağını, ne kadar artacağını bilmiyorsun ki. Spekülasyon var orada çünkü. Dolayısıyla ne iş kurabiliyorsun, ne yatırım yapabiliyorsun, ne üretim yapabiliyorsun. Uzun vadeli hiçbir şey yapamıyor kimse. Çünkü o riskli. Neredeyse imkansız oradan bir yere ulaşmak. Öğrenciye soruyorsun, üniversite sınavına güvenmiyor. Soruları çaldılar diyor. Aldığı eğitime güvenmiyor. Kamu personeli sınavına güvenmiyor. Torpil var, kayırmacılık var diyor. Siyasi tercihler var diyor. Liyakat yok diyor. Becerebilen yurt dışına kaçıyor. Devlet bana adil ve eşit bir istihdam olanağı sunmayacak diyor. Bunları da hep üniversiteye konuşurken geçen hafta konuştuk. Al işte bak, biz bunu konuşurken şimdi haberlerde alttan yazıyla veriyorlar. Mecliste biri öbürüne demiş ki kendi adamlarınız mülakatsız, sınavsız işe alıyorsunuz demiş. Öteki de evet, utanmıyoruz, gurur duyuyoruz demiş.
Evet, aynı.
Abi şimdi neyine güveneceksin bunun? Ev sahibi kiracısına güvenmiyor. 3 tane kefil istiyor, 4 tane kefil istiyor. 5 aylık, 6 aylık depozito istiyor. Çalışan orta yaşlılar emekli olup olmayacağını bilmiyor abi. Emekliliğe güvenemiyorsun. Bir geleceğe güvenemiyor kimse abi. 3 çocuk diye 5 çocuk yap. Eğitim sistemine mi güvenecek yapacak bu çocuğu? Kazara kız çocuğu olduğunda düşünsene abi. 2024'te her gün bir kadından fazlası bir erkek tarafından öldürülmüş. Neye göre yapacaksın sen çocuğu? Kadınlar erkeklere nasıl güvenecekler? Asli görevlerinden biri olan, işi yapmayan devlete nasıl güvenecekler? Sen kadını korumuyorsun. Yine bak bir haber, bugünün haberi bu da. Kadın 7 kere uzaklaştırma kararı çıkartmış eski sevgilisiyle ilgili. Adam 7 kere bu kararı delmiş. 8.'de de öldürmüş kadın. Dedin ya bana, sözleşme yapıyorsun, yasa var, kanun var. Burada yok mu? Niye güvenmiyorsun dedin ya. Şimdi bu kadın, herhangi bir kadın, kime niye güvensin bu saatten sonra? Üstelik bu böyle kısır döngü gibi bir zincir. Yani işte işletme yatırım yapmayınca istihdam olmuyor. İstihdam olmayınca gençlere iş imkanı olmuyor. Devlet bu istihdamı kontrol edemediği için gençlerin devlete ve kurumlara güveni kalmıyor. Ekonomideki bu güvensizlik zincirleme olarak kurumlara, kurumlardaki güvensizlik geleceğe güvensizliğe, geleceğe güvensizlik de bugün sonra tekrar başa dönüp ekonomiye güvensizliğe yol açıyor. Böyle bir döngünün içindeyiz.
Abi bu döngüyle alakalı sana daha böyle taze yapılmış, bir tanesi çok taze, diğeri 2 sene önce yapılmış. Dünya çapında 2 tane araştırmadan bazı verilerle seni teyit edeceğim. Şimdi insanların birbirine güvenme yüzdeleriyle alakalı bazı çalışmalar yapılmış. Bunlar yapılırken de bir yandan da aslında insanların eğitim seviyeleri, siyasi görüşleri, cinsiyetlerine göre de bunlar ayrı ayrı ayıklanmış. Ve bu noktada bakıldığında sağ görüşlü olanlarla sol görüşlü olanlar arasında ciddi bir fark var mesela. Sol görüşlü olan insanların yarısı aslında güvenle alakalı herhangi bir problem yaşamıyorken, sağ görüşlü olanların 1/3'ü sadece etrafındaki insanlara güven duyabildiğini söylüyormuş. Şimdi bu sonuçta neye sebep oluyor? Sağ iktidarlar neticede insanların bu güven probleminden faydalanıyor ve çok rahat bir şekilde hamasetle konsolide edilebiliyor. Ve o noktada da o şekilde oy kullanıyorlar. O şekilde oy kullandıkça da daha fazla hamasetle şişiriliyorlar. Burada da bak başka bir kısır döngü var. Şimdi şeyle alakalı, eğitim seviyesi, ekonomik seviyeyle alakalı olan parametrelerde de eğitim seviyesi yükseldikçe insanlar birbirlerine daha fazla güvenme eğilimindeler. Düştükçe güven de düşüyor. Kadın erkek oranında mesela Türkiye'de erkeklerin topluma karşı güveni %18 seviyesindeyken kadınlarda bunun yarısı kadar. Genel şeye baktığında da, genel rakamlara bakıldığında da bunu yine her zamanki gibi tabii en başta Kuzey ülkeleri, Baltık ülkeleri var. Güven indeksindeki en yukarıda olan ülkeler arasında %72'ler seviyesinde. İşte Kanada %70'lerde falan. Türkiye'de kaç biliyor musun abi? 14. Şimdi buradan kurumlara gittiğimizde Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı, Anayasa Mahkemesi, mevcut hükümet, bunların hepsine baktığımızda abi, güven oranları %30'u bile bulmuyor. İnsanlar bu kurumlara asla ve asla güvenmiyorlar. Merkez Bankası. Kaç biliyor musun Merkez Bankası'nın güven oranı? %23.
En yüksek
şeyi Türk Silahlı Kuvvetleri almış. Mesela çok güveniyorum diyenler %60. Milli Piyango kaç biliyor musun abi? Bak şimdi yılbaşı geliyor. Milli Piyango biliyorsun şeydir yani. Çok böyle ritüeldir yani. %8 abi.
Abi Merkez Bankası'na güvenmiyorlar diyorsun. Nasıl güvenecek? Yılbaşı enflasyon tahminiyle yıl sonu tahmini arasında 8 puanlık fark var. Şimdi sen düşünsene, iş yapacaksın, iş kuracaksın, bir yatırım yapacaksın. Merkez Bankası'nın yıl başındaki enflasyon tahminiyle işe giriyorsun. Yıl sonunda 8 puan fark var. Bütün hesabın şaştı. Batarsın, iflas edersin. Nasıl güveneceksin buna?
Abi burada bence temel sıkıntılardan bir tanesi şu. Şimdi deminden beri konuştuğumuz sistemik olan problemin neticede denetlenmesi bir noktadan sonra halkın görevi ya. Şunu söylemeye çalışıyorum. Neticede bu konuyla ilgili, yani bu sıkıntıyı bir şekilde değiştirebilecek olan halk normal şartlar altında. Ama ve lakin halk da birbirine güvenmiyor. Yani demin söylediğim bu sol görüşlü olanlar, sağ görüşlü olanlar mevzusu var ya. İnsanların örgütlenme problemine sebep oluyor bu hikaye. Yani insanlar birbirine güvenmediği noktada, yakınındakine, yanındakine, aynı görüşte olduğu kişiye bile güvenmediği noktada, bu sefer zaten herkes bireysel olarak palyatif çözümler bulmaya çalışıyor. Yani kendi hukukunu kendisi bir şekilde, hakkını, hukukunu kendisi aramaya başlıyor. Kurumlara da güvenmiyor, etrafındakilere de güvenmiyor baktığında. Ne oluyor? Bu sefer de diyor ki ben güvenilir olabilecek olan insanlarla belli ikili ilişkiler kurayım. Bu sefer de insanlar kendi kendilerine çözüm yolları ararlarken de şuna eğilimli olmaya başlıyorlar. Ben her noktada birilerini tanıyayım, birilerine iş gördüreyim. Kendim ne sistemle ne de yakınındaki diğer insanlarla uğraşmayayım. Bu sefer de ne oluyor? Bu mahkemelerden çıkan kararların, bu yargıya intikal etmesi gereken şeylerin arkasında adalet diye bir şey kalmıyor. Şöyle düşün abi. Şimdi mesela doktora gideceksin. Özel sigortan falan da yok. Ne yapmaya çalışıyorsun? Ne yapıyorsun? Neyi arıyorsun? Güvenilir doktor arıyorsun. Okula göndereceksin. Güvenilir öğretmen arıyorsun. İdareci arıyorsun. Ya evde musluğun bozuluyor abi. Başlıyorsun şey kaygısını duymaya. Şimdi tesisatçıya güvenebilir miyim? Ne oluyor? Bu sefer de sürekli tanıdık insan kovalamaya başlıyorsun. Tanıdık insan kovaladıkça daha da fazla güven problemi yaşamaya başlıyorsun. Yani genel olarak güvenilmez yaftası herkese yapıştırılabiliyor. Yani benim kendi yaptığım işi bir kenara koyuyorum. Yani zaten kalıcı bir iş yapılıyor, riskli. Abi insanlar berberine güvenemiyor ki en basitinden. Terziye gideceksin, tanıdık terzi arıyorsun mesela. Yani referansla gitmek istiyorsun. Ben işte şunun arkadaşıyım, ben şurada oturuyorum. Komşu sayılırız, ben hemen yandan geliyorum. Hani yanlışlıkla bir sıkıntılı bir şey olursa bununla ilgili bir yaptırımın olduğunu bilsin diye. Şimdi bu da netice itibariyle bu sistemin sürekli artarak, vahşileşerek devamını sağlıyor gibi geliyor bana.
Ya bu söylediğin işte birinin bir işi oldu mu? Bunu normal bir şekilde ben gideyim halledeyim diyemiyor olması çok ciddi bir problem. Hastaneye mi gideceksin? Hastanede bir çalışan bulayım. Çocuk mezun mu oldu? İş mi arıyor? Belediyede bizim dayı oğlu var, ona bir soralım. O bir şeyler ayarlasın. Bunun bir nedeni elbette bencillik. Ama esas daha büyük bir nedeni de herkesle en basit idari işlemde bile keyfi bir uygulamayla karşılaşma korkusu var. Ben eşeğimi sağlam kazığa bağlayayım, şansa bırakmayayım diyor herkes. En son bu senenin başındaki öğrenci olaylarında çocuklara korkma biz polisiz diye yaklaştı insanlar ya. Yani bundan daha acı ne olabilir abi? Seni koruması gereken bir yapıyla ilgili korkma biz onlardan değiliz diyorlar. Bu tabii böyle 3 yılda, 5 yılda, 10 yılda olan bir şey değil. Belki daha önce bizim yoksulluk bölümünü dinleyen olduysa hatırlayacaktır onu. 1980 darbesi ve sonrasındaki 24 Ocak kararları bir yıkım sürecinin başlangıcı olarak gördüğümü söylemiştim ben. Bu dönemde yapılan ekonomik modeldeki değişiklik, serbest piyasa modeline geçiş, devletin ekonomideki düzenleyici rolünü ortadan kaldırıyor. Şu son 20 yılda çokça duyduğumuz ekonomik büyüme modeline geçiyoruz. Beraberinde de yüksek enflasyon geliyor. Bu durum ister istemez peki benim birikimim yarın ne olacak sorusunu sürekli hepimizin kafasında canlı tutuyor. Yani başka bir şey düşünemiyorsun. Yarın ne olacak? Her an devalüasyon olabilir. Her an enflasyon patlaması olabilir. Her an param değer kaybedebilir. Öngörülemeyen bir ekonomi var ortada. Bu 1980'de bu ekonomik güvensizliğin temeli atılıyor. Üstüne biz 90'ları yaşadık. Yolsuzluklar dönemi herhalde desek o döneme olur. Kısa vadeli popülist politikalar. Her hükümet olanın bir yolsuzluk olayı çıkıyordu abi o dönem. Bir yıl, 2 yıl içinde hop erken seçime gidiyorduk ülke. Susurluklar, Türk Ticaret Bankası olayı, belediye imar yolsuzlukları, banka hortumlamalar, devlet yardımında usulsüzlükler, rüşvetler, devlet mafya ilişkileri ne oldu? Kamu kaynakları planlara dayalı harcanmadı. Böyle bir dağıtım mekanizması kurulmadı. Siyasi pazarlıklara, kayırmaya bu ilişkilerle devlet kaynakları harcandı. Bu da ben hakkımı ancak siyasi bağlantıyla alırım kafasına oturttu o dönem hepimize. Herkes bunu düşünmeye başladı. 80'de ekonomiye güven bitti, 90'da da bu oldu. Belki atlamışımdır, senin de hatırladığın şeyler vardır yani bu 90'larla ilgili.
90'lardaki aslında hatta şey mevzu vardı. Bir tek herhalde onu söylemedin sen. İSKİ Gate mevzu vardı hatırlıyorsan.
Abi,
Ergun Göknel
abi
mevzusu.
yok yok ya o 90'larda
Bak ama
her
bak
şey
bu arada
var.
şöyle bir durum var. Abi bak her şey var ama geçen nerede gördüm bilmiyorum. Oradaki o İSKİ Gate konusunda işte zimmete geçirilen paranın bugünkü maddi karşılığı nedir diye bir hesap yapmışlar. Böyle 1 milyon dolar falan civarında bir paraymış. Yani şu anda hani biliyorsun 50 milyon doların altındaki bir şey duyduğunuz zaman ya aman be abi o neymiş ya aman o yolsuzluk mu ya falan. Yani şimdi oradaki çıta eşik de çok yükseldi. Zaten bu arada hep konuştuğumuz bu sistem sıkıntısı aslında öyle bir sıkıntı ki kişiler değişiyor, işte partiler değişiyor, iktidarlar değişiyor ama zihniyet hiçbir şekilde değişmiyor. Ve bu güven konusu, sisteme güven konusu derinleştikçe bu sefer insanlar kendi başlarının çaresine bakma ihtiyacı hissediyorlar.
O da çünkü işte böyle üstüne bine bine gidiyor. Bak 80'de ekonomik güven
Evet,
bitti.
kesinlikle.
90'da devlete güven bitti. Abi 2000'lere bakalım. 2001'de belki de Türkiye tarihin en derin ekonomik krizlerinden birini yaşadı. Bankacılık sistemi çöktü ülkede. Sadece bankalar çökmedi. 80'de başlayan serbest piyasa modeli devletin düzenleyici rolünü de ortadan kaldırdı. 2001 krizi neydi? Finans sisteminin çürüyüp çökmesiydi. Ne oldu? Bankalar çöktü. Bankalar çökünce her şey çöktü. O günden beri ne küçük işletme sahibi ne maaşlı çalışan kendini güvende hissedebiliyor mu acaba? Ben merak ediyorum.
Yok
Zaten
ve şeyde pandemi döneminde mesela bu mevzu çok daha net ayyuka çıktı farkındaysan. Yani pandemide devlet hiçbir şekilde insanın yanında duramadı. Pek çok ülke bir ton yardım açıkladı. Kendi ticari sistemini ayakta tutabilmek için esnaflarına yardım yaptılar. Normal hane halkına da yardım yaptılar. Benim şöyle bir durum oldu. Çok komik bir paraydı da, yani şimdi bir parasıyla kaç paraya tekabül eder bilmiyorum da, işte hani 5 sene önce falan ya da 4 sene önce falan 1000 lira mı 2000 lira mı ne gibi bir esnaf yardımı yaptılar. Tamam mı? Ve bu arada parayı çekmek için işte PTT'ye gidiyorsun, bilmem ne oluyor falan filan. Ondan sonra aradan bir hafta geçti geçmedi. Ben hatta o parayı aldığım zaman da şey dedim. Ya normalde bizde devlet para falan vermez, yardım yapmaz. Hayırdır inşallah falan gibi bir şey demiştim. Ondan sonra bir hafta sonra falan stopajı tekrar %10'dan %20'ye çıkardılar. Yani dolayısıyla da insanların genel olarak zaten sisteme güveni kalmadığı noktada da bu sefer de işte bireysel çabalar demin söylediğim gibi ortaya çıkıyor ve herkes şunu söylüyor. Ben güçlü olayım. Güçlü olduğum noktada da kendi hakkımı ararım. Kendi hukukumu sağlarım. Güçlü olmanın yolu da ne? Zengin olmak bu ülkede.
Abi bu bir tercih değil ki. Bu bir tercih değil. Güçlü olmanın yolu zengin olmak. Nasıl zengin olacaksın? Paran var cebinde. Bir atölye kurup da bir üretim yapabilir misin? Diyebilir misin bunu bu ekonomide? Ekonomik intihar olur bu ya. Paran varsa gideceksin. Spekülatif bir aracı yatıracaksın. Ya altın alacaksın ya döviz alacaksın. Ya borsaya gireceksin ki orada da eğer bağlantıların yoksa orada da iflas edersin. Dolayısıyla o 2000'de devletin ekonomiyi yönetme kabiliyeti fiilen ortadan kalktığı için bu noktaya gelen bir ekonomide artık bugün sen hiçbir şey yapamaz hale geliyorsun. Kimsenin hiçbir şeye güveni kalmamış oluyor. 2010'da da az önce senin söylediğin hikayeye geldik. Kontrolsüz güç güç değil abi. Senin ekonomin çok büyük olabilir ama ne yaptın sen? Güçler ayrılığını ortadan kaldırdın. Bütün gücü merkezi hale getirdin. Ortada bağımsız kurum kalmadı. Yargı, Merkez Bankası, medya. Bugün bile en çok tartıştığımız şeyler bunlar değil mi? Her yerde. Herkesin dilinde bu var. Niye böyle oluyor? İşte o yokuş aşağı gidiyor. Kamyon freni de patlak. Kontrol etmen lazım ama edemiyorsun. O 80'de, 90'da, 2000'de biriken güvensizlik sonunda da bugün artık siyasallaşmış bir şekilde topluma yayılıyor. Zaten nasıl yayılmayacak? 80'de doğan çocuk 2010'da artık 30 yaşında ya, bütün hayatını bu rezaleti yaşayarak geçirmiş. Dolayısıyla sen birey olarak, bu ülkenin bir vatandaşı olarak herhangi bir kararın siyasi mi yoksa teknik mi olduğunu veya nesnel mi olduğunu ayırt edemez hale geldiğin noktada nasıl bir pozisyon alacağını, nasıl bir tepki vereceğini de bilemiyorsun. Ya bir Zeitung haberini gördüğünde gerçek olabilir mi diye düşünmeyen kaç kişi var ya bu ülkede? Zeitung haberine gülemiyoruz, şaşıramıyoruz. Çünkü gerçek olsa sürpriz olmaz. Öyle bir sürreal düzenin içindeyiz. Böyle olunca ne oluyor? Biz var, onlar var. Bir ayrım var. Senin söylediğin o bireyselleşme. Sürekli bir %50'ler üzerinden hesaplar oluyor. Pazarlıklar, kavgalar dönüyor.
Güzel bir noktaya geldin. Şimdi Zeitung dedin. Doğal olarak sosyal medya, internet, internet haberciliği. Ben sana demin bazı veriler verdim ya. Bu veriler nereden biliyor musun abi? Nereden veriyorum bu verileri? Teyit.org. Şimdi teyit.org diye bir oluşum ihtiyacı doğdu bu ülkede. Yani bir şeylerin doğruluğunu teyit edebilmek için arada bir denetleme mekanizması olması gerekiyor. Yani bu zaten bence mevzunun geldiği noktayı çok net gösteren bir şey.
Böyle olması normal değil mi abi? Şimdi güvenin olmadığı bir durumda nezaket de yok, uzlaşma da yok, sözünde durma gibi bir kavram yok. Yazılı olmayan kuralların hiçbiri yok artık. Her şey mübah. Ne oluyor? Yap oradan bir yapay zeka videosu, hemen medyaya servis edelim, yürüyelim, gidelim. Bir teyit ihtiyacı duyuyor insanlar. Normal değil mi sence?
İşte onu söyleyecektim. Şimdi ana akım medyaya zaten güvenemiyoruz artık. Haber alabilmek için farklı farklı araçlar kullanmaya çalışıyoruz. İşte bunlardan bir tanesi de sosyal medya. Ama oradaki bilgilerin doğruluğunu da neticede teyit etmek gerekiyor. Bunu da haliyle bir halktan herhangi birisi olarak teyit etme şansın yok. Yani ne sunuluyorsa, ne veriliyorsa, yani neticede kaynağı belli değil. İnsanlar pek çok haber paylaşıyorlar. Ya da kaynağı belli ama sen detaylarını sonuç itibariyle sorabilme şansın yok. İşte A kişisi iki nokta üst üste böyle bir şey dedi. Ya da erişilen bilgiye göre böyle bir şey varmış. Şimdi bu noktada da zaten işte bu tip teyit.org gibi oluşumlar çıkıyor ama buradaki asıl sıkıntı da şu. Bir tarafta zaten fonlanan bir yapı var. Bir yandaş medya var. Buraya hiçbir şekilde güven olmuyor. Öbür tarafa geçiyoruz. Daha güvenilir olduğunu düşündüğümüz tarafa. Orada da herhangi bir denetleme mekanizması yok. Bu noktada da insanlar neye inanacağına, neye güveneceğine karar veremiyorlar zaten. Bu da işte başlı başına zaten başka bir sıkıntı yaratmaya başlıyor. Tamamen algıları son derece rahat bir şekilde manipüle edilebiliyor. Yani herhangi bir yanlış haberi ya da herhangi birisinin üstüne atılmış bir suçu ya da ihlal edilen masumiyet karinesini o kişi ispat edene kadar milyonlarca insana ulaşmış oluyor ve geçmiş olsun. Sonrasında zaten gündem o kadar hızlı değişiyor ki hiç kimsenin herhangi bir konuyla alakalı günlerce bir şey takip edebilecek durumu da yok zaten. Dolayısıyla da bu sefer yerde ne oluyor? Sosyal medya ayrı bir linç platformu haline geliyor bir noktadan sonra. Gelebiliyor yani. Böyle bir risk var.
Gelebiliyor değil, gelmek zorunda. Çünkü sen ne yaptın abi? Bütün bu güvensizliği siyasallaştırdın. Biz var ve onlar var. Dolayısıyla eğer sen onlardansan vatan hainisin. Bitti. O noktada da sosyal medyada sürekli bütün tartışmalar kavga, küfür, kıyamet. Herkes birbirini aşağılıyor. Etnik olarak aşağılıyor, siyasi olarak aşağılıyor, dini kimliği üzerinden aşağılıyor. Eğer seninle aynı etikete sahip değilse karşındaki, kimse sınır tanımıyor, girişiyor. Bak, depremle başladık programa. Bunu da seninle yeni konuştuk. Resmi rakamlarla 30 bin kişinin üzerinde ölü var. Yüz binlerce insan evsiz kalmış. O yüz binlerce insan tam onun arkasından da seçim oldu. Bir umut, belki hani bir başımı sokacak evim olur, bir şey olur diye mevcut hükümete oy verdiler. Bunun üzerine muhalefet seçmeni ne yaptı abi? Depremzedelere söylemediği kalmadı. Bir keşke ölselerdi demedikleri kaldı.
Abi verdiler mi, o da belli değil. O da zaten belli değil. İşte güven mevzu da orada devreye giriyor.
Ama normal mi hani, abi? Bu tepki de normal değil.
O da belli
değil.
Değil zaten. Tepki zaten normal değil. Verip vermedikleri belli değil. Hani güvenlik konuşuyoruz ya. Sandık güvenliği sağlandı mı? O da belli değil. Dolayısıyla da yani bu kadar çok bilinmezin olduğu yerde zaten herkesi her şeye inandırabilmek mümkün. Yeter ki elinde kitleleri bir şekilde yönlendirebilecek farklı farklı araçlar olsun. Zaten işte hani mevzu öyle bir şey ki bir noktadan sonra bilgi denen şeyin zaten kıymeti ortadan kalkmaya başlıyor. Haber denen şeyin kıymeti ortadan kalkmaya başlıyor. Yani bunu aslında sulandırmak da bunun bence çok net bir yöntemi. Yani aslında insanların bir noktadan sonra şaşırma eşikleri, inanma eşikleri, sorgulama eşikleri tamamen ortadan kalkmaya başlıyor. Ve o noktada da zaten isteyen de istediğini yapmakta son derece özgür olmaya başlıyor. Yani ortada artık hiçbir denetleme mekanizması yok. Ne medya anlamında, ne zaten hani devletin sistemini zaten konuştuk deminden beri. Oradan zaten bir şey beklemiyoruz. Ama diğer tarafta neyi bekliyoruz biz? Bir şekilde halk burada doğru bilgiye ulaşacak. Bir şekilde kendisi bir araya gelecek ve tepkisini ortaya koyacak. Tabii ki buna muhalefet partilerinin bir şekilde aracı olması kaydı şartıyla olacak bu işler. Bunların hepsi de ortadan kalkmış oluyor. O zaman da işte ülke kabile devletine dönüyor.
Abi,
kimse kimseye de güvenmiyor haliyle yani.
Çaresizsin, öfkelisin, haklı ve doğal olarak. Bu sadece politik bir öfke de değil. Yanında bir de psikolojik tükenmişlik, yorgunluk getiriyor. O zaman bir sürü insan demiyor mu zaten? Ben niye dürüst olayım? Ben niye ahlaklı olayım? Ne oluyor? İnsan kendi içindeki ahlaki duruşuyla çatışmaya başlıyor. Orada bir çürüme, yıkım başlıyor. Sistem seni sadece mağdur etmiyor. Aynı zamanda bir de kendisine benzetiyor. Seni değiştiriyor, dönüştürüyor. Bütün toplumsal bağların temelden sarsılmaya başlıyor orada işte. Ya adam işçisini yakıp öldürdü ya. Trafikte adam çıkıyor, arabayı öbürünün önüne kırıyor. Öbür arabanın camını patlatıyor, bir şey yapıyor. Kimse için kural, kaide, hiçbir şey kalmadı. Orman kanunu. 85 tane çocuk iş cinayetine kurban gitti. Hala kimsenin gıkı çıkmıyor ya 2-3 tane azınlık partisi dışında. Kıyametin kopması gerekmez mi? Sen devlete çocuğunu teslim ediyorsun. Devlete teslim ediyorsun bak. Bunlardan 85 tanesi de ölüyor. Eğitimini, sağlığını geçtim. Hayatta tutamıyoruz ya çocukları. Okullarda yaşanan açlığa hiç girmiyorum bile. Senin en evet, temel varoluşsal güvencelerin ortadan kalkmış olmasını sorguluyoruz, biz konuşuyoruz. Ama kimse bununla ilgili en ufak bir hesap vermiyor. 10 yıl sonra şu ülkede benim hayat standartlarım daha iyi olacak, kişisel özgürlüklerim bugünkünden daha iyi olacak diyebilen birisi var mı ya? Kaç kişi var acaba? Valla dizi dinleyen varsa, böyle düşünen varsa Allah aşkına yorumlara falan bir yere yazsın ya. Biz de bilelim, biz de öyle düşünelim.
Abi çok güzel bir tweet gördüm. Klinik psikolog Abdullah Gündoğan diye Twitter'da karşıma çıktı. Uzun bir kaydırmalı bir şey post koymuş ama postlardan yani şeylerden bir tanesi, ekran görüntülerinden bir tanesi bence çok anlamlı. Diyor ki bugünün kapitalist orta sınıf bireyi özgürlük, rekabet, seçim, kimlik, kendini gerçekleştirme gibi romantik vaatlerin hepsinin altının boş olduğunu acı bir şekilde fark etti. Çünkü artık ev alamıyor, kirayı karşılayamıyor, emekli olamayacağını biliyor, eğitim borçları altında yaşıyor, sağlık hizmetleri tamamen lüks, sosyal devlet yok, dayanışma yok, güvenlik yok ve bu kişi artık şunu biliyor, bireysel özgürlüğüm var ama hayatımı sürdürecek hiçbir güvencem yok.
Yok tabii. Abi güven nedir? Bak çok temel bir soru. Güven ne abi? Aslında güven bir sosyal sermaye. Yalnızlık bölümünde de üzerinde durmuştuk epeyce. Bu bir duygu veya his değil abi. Güven dediğimiz şey toplumsal hayatın en temel taşlarından bir tanesi. olmazsa olmazı. Düşünsene, hiç güvenin olmadığı bir dünya düşün. Bakkala gidiyorsun, salça alıyorsun, para vereceksin. Ama bunun olabilmesi için bir noter falan gelmesi lazım oraya. Bütün bu işlemlerde hiçbir kimse kimseyi dolandırmadı diye tespit etmek için. Bakkal sana fiş kesmiş, kesmemiş. Bunun hiçbir önemi yok çünkü artık. Güvenmiyorsun ona. O fişe de güvenmiyorsun. Orada da dolandırıcılık yapıyor olabilir. O da sahte olabilir. Noter gelecek, onaylayacak bu işlemi. Kimse devlete güvenmiyor, piyasaya güvenmiyor. Ne oluyor? Herkes en dar çevresine, ailesine kapanıyor. Ben, eşim, çocuğum, gerisi teferruat diyor. Hadi anasını babasını da ekle buna. Sen hayatta kalma içgüdüsüyle böyle davranıyorsun. Ama toplum da aynı biçimde paramparça oluyor. Yok oluyor abi.
Sürekli dereden su içen timsah korkusuyla yaşayan ceylan ürkekliğinde devam etmek zorunda kalıyor herkes. Bu da işte bu kadar çok psikiyatrik hastalığın ortaya çıkması, bu kadar kaygılı bireylerin ortaya çıkması, herkesin barut fıçısı gibi dolanması da bu yüzden abi işte. Güven olmadığı noktada dediğin gibi yani, çünkü insan yapısı gereği sosyal bir varlık ve sosyal ilişkilerin tamamı güven ilişkisine dayanıyor. Güven ilişkisi olmadığı noktada insan zaten sokağa bile çıkmaz hale gelir. Çıkamaz hale gelir.
Çünkü güven olmayınca o boşluğu korku dolduruyor abi. O aynen korku öyle. Öfkeyi besliyor.
Bireyselliği besliyor. Herkes kendi çıkarının peşinde koşmaya başlıyor. Ahlak ortadan kalkıyor vesaire vesaire. Yani bu bir fasit daire. Abi burada bir şekilde yani diyalog, empati ve güvenli topluluklar oluşturma hali dışında ben bir şey göremiyorum. Yani belli ki bu sistemsel olarak çözülmeyecek. Sistemsel olarak çözülmediği noktada mutlaka ve mutlaka topal kalır. Buna hemfikiriz. Ama bununla bir şekilde bizim toplumsal olarak da baş edebiliyor olmamız gerekiyor. Zaten ancak o zaman da sistem değiştirilebilecek bence. Bunun için de aslında ayrışmak yerine bir araya gelmek ve farklı fikirlerin olduğunu bilmek ama aynı fikirde olduğumuz şeyleri de biraz daha öne çıkarmak gerekiyor bence. Ya bunu yapabilmek için de ilk önce bir işte farklılıklara da bir izinli olmak, birbirini dinlemek gerekiyor. Sürekli olarak bu benden farklı düşünüyor, bu gitsin, bu ölsün, bu fakirlikten gebersin demekle bu işin içinden çıkılamayacak. Çok belli. Çıkılamayacağı çok kendini net bir şekilde bence gösterdi. Çünkü belki de ilk kez Türkiye tarihinde zengini fakiri, eğitimlisi eğitimsizi, işte öğrencisi öğretmeni, iş adamınız çalışanı, herkes çok mutsuz, herkes çok kaygılı, belki çok küçük bir zümre işte halinden memnun. Bu noktada da bir şekilde bir araya gelmek gerekiyor. Yani o örgütlü olmanın gücünü bir fark etmek gerekiyor. Şu bireysel düşünceden belli bir miktar da olsa uzaklaşmak gerekiyor. Tabii ki herkes ilk önce kendi çıkarlarını koruyacak. Burada bir sıkıntı yok. Kendisi, ailesi, işte en yakınında olan sevdikleri. Ama bana dokunmayan yılan bin yaşasın, bu kısım beni alakadar etmez. Benim çocuğum yok, bana ne eğitimden? Ben bunu kullanmıyorum, bunu içmiyorum. Bana ne ona gelen zamdan? Ben araba kullanmıyorum, bana ne bu benzinden falan tarzındaki bu bireysel olan, aslında birbiriyle tamamen ilişkili olan durumlardan bireysel çözümlerle çıkmaya çalışmak ya da bana necilik, adam sendecilik mevzusuyla bu işlerin çözüleceğini asla asla düşünmüyorum.
Belki farkında değiliz ama hepimizin ortak çıkarları var. Güven yalnızca iyi niyetli olmaz ki. Ortak çıkar ve denetim mekanizmalarıyla inşa edilir. Bunların olmadığı bir durumda zaten güven olmuyor işte. Bak mesela bunu Gezi'de çok güzel görmüştük. Depremde çok güzel görmüştük. İnsanlar bir araya geldiğinde inanılmaz bir dayanışma ve güven ağı kurabiliyorlar bir yanda. Önemli olan o ruhu kalıcı hale getirebilmek. Kalıcı kurumlara dönüştürmenin yollarını bulmak. Kooperatif olur, meslek birliği olur. Dünya kadına seçenek var burada. Sonra da bunu devletin bir parçası haline getirmek için hep beraber çalışmaktan başka bir çaremiz yok. Yani ben başka bir yol düşünemiyorum.
Başka da çare yok abi. Birisi gelip kimse bizi kurtarmayacak yani.
Aynen öyle.
Netice itibariyle bundan kaçış da yok. Bunu yok sayarak yok da edemiyoruz. Varlığını değiştirmiyor. Varlığının gerçekliğini değiştirmiyor. O yüzden de bir şekilde ilk önce bu durumu kabul etmek, ondan sonra da çözüm yolları üretmekten başka bir çaremiz yok bence.
Yok. Biraz sabırlı olacağız. Hadi bakalım.
Haydi o zaman görüşürüz. Dikkat et kendine.
Hadi.